Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel aqibetu lil muttakin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Allah nasip ederse Kur'an ışığında nafaka konusunu ele alacağız. Tabi siz çok iyi biliyorsunuz. Müslümanlar Abbasilerden beri Kur'an'dan çok ciddi anlamda uzaklaşmışlardır. Tabi bunun birçok konuda etkisi gözüküyor. Bugün de devam ediyor. Onun için işte Kur'an-ı Kerim'den çözüm üretme metodu olan hikmet tamamen kaybolduğu için Müslümanlar çözüm yerine çözümsüzlük üretir hale gelmişler. Şimdi Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim'e inananlar bakıyorsunuz ki sadece fıtratını konuşturanların karşısında birçok konuda çıkmaza girmiş oluyorlar. Biz de burada her konuda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlık için büyük bir rehber olduğunu her vesileyle göstermeye çalışıyoruz. Yani kitabı hikmetle birlikte anlamaya çalışıyoruz. Hikmetle birlikte anlamak gayet iyi bildiğiniz gibi Allah'ın Kur'an'ı nasıl açıkladıysa onun açıklamasıyla anlamak. Yani Allah'ın açıklamasıyla Kur'an-ı Kerim'i anlamak. Şimdi öyle olunca da ilgili ayetleri birleştirerek okuyoruz. Buna da Kur'an-ı Kerim'de tilavet deniyor. Şimdi nafaka kelimesi, nafaka Türkçe'de harcama anlamındadır. İnfak kelimesi de kullanılır. Araplar tünele nafak derler. İnfak da bir şeyi tünelden geçirme anlamına gelir. Şimdi mal ve hizmetler, yani siz bir yerde istediğiniz kadar mal üretin, o ürettiğiniz malı bir başka yere götürüp de orada satamazsanız, o üretimin size sıkıntıdan başka hiçbir şeyi olmaz. Yani şimdi şöyle söyleyelim, sabahleyin oturdunuz, sofranızda yemek yiyorsunuz, şöyle bir bardak çayın bile masanıza gelmesi için binlerce kişinin o işin içine girmesi gerekiyor. İşte bu ilişkiler ağı aslında infakın bir çeşididir. Ama bugün ondan bahsetmiyoruz. Bugün harcamada aile içerisinde, yani bugün nafaka dediğimiz zaman işte erkeğin karısına yapmak zorunda olduğu harcamalar, çoluk çocuğuna yapmak zorunda olduğu harcamalar akla geliyor. Zaten dersimizin konusu da odur. Biliyorsunuz son zamanlarda bu konu çok ciddi anlamda Türkiye'ye sıkıntı veriyor. Şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim erkeğe boşama hakkı vermiş fakat bununla ilgili özel bir sure indirmiş, çok sayıda ayet indirmiş. Ama mezhepler ne o sureyi ne o ayetleri görmüş. Çok hiçbir kuralı olmayan bir boşama sistemi ortaya çıkarmışlar erkekler için. Kadınların boşama hakkıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de çok ayrıntılı bilgi olmasına, Resulullah'ın uygulamasına, sahabe ve tabi'in döneminde uygulanmasına rağmen kadınların boşama hakkı tümüyle elinden alınmış. Ve kadına muamele konusunda tamamen Yunan ve Roma uygulaması sanki İslam gibi bütün mezheplere geçirilmiş. Bazen böyle ya bir uydurma hadis ya küçük bir kırıntı ayetle sanki İslam gibi bize öğretilmiştir. Bugün hala İslam aleminde öğretilmeye devam ediyor. Şimdi ama buna rağmen yine aile bizde batıdan çok daha iyi konumda. Şimdi batılılar İslam alemine hakimiyetlerini kalıcı bir şekilde yerleştirebilmek için son zamanlarda aile konusunda çok ciddi kanunlar çıkarttırdılar güçleriyle. Hem de bunu da bir Müslüman iktidara çıkarttırdılar. Ve bugün evlenmek başlı başına büyük bir riske girmek haline geldi. Aile mutlulukları tümüyle kayboldu. Çok kötü bir noktaya gelindi. İşte o konuda Kur'an-ı Kerim neler söylüyor? Onun üzerinde duracağız. Şimdi az önce söyledim. Mesela şeyde bir Müslümanın yani bir İslam şeyde bizde inanç ilişkisi akrabalık ilişkisinin önüne geçirilmiştir. Halbuki akrabalık ilişkisi daha önemlidir. Çünkü biz Müslümanlıkla hiç haberimiz olmadan bir kadının oğlu, bir erkeğin oğlu olarak ya da kızı olarak dünyaya geliyoruz. Yani bu o ilişki çok tabii bir ilişkidir. Şimdi bakın buradan ben size şunu okuyayım önce. Ahzab suresinin 6. ayeti. Yani 33. surenin 6. ayetinde Allahü Teala diyor ki: "En nebiyyü evle bil mu'minine min enfusihim." Bu nebi müminlere kendi canlarından daha önceliklidir. Tabi bizim için din en önemli şey olduğu için bu dini getirip bize tebliğ eden elbette ki bizim canımızdan çok daha önemlidir. Çünkü onun korunması çok önemlidir. وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Çünkü müminler eğer onların eşleriyle evlenselerdi, bakın Resulullah'ın torunları nasıl istismar edildi bugün Şia diye bir sistem oluşturuldu. Oradan kim bilir neler olurdu. Ondan sonra şimdi esas konumuzla ilgili olan kısım şu. وَاُلُوا الْاَرْحَامِ Rahim sahipleri. Ne demek rahim sahipleri? Mesela ben annemin rahminden doğmuşum. Kardeşlerim de aynı şekilde. Annem de bir kadının rahminden doğmuştur. O da öyle. Yani ne oluyor? Bu bir rahim. Yani doğuma bağlı akrabalık. Diyor ki bunlar evla ba'duhum evla bi'adin fi kitabillahi minel mu'minin. Allah'ın kitabında müminlere göre önceliklidir. Başka? Vel mühacirin ve muhacirlere göre. Yani ey müminler siz Medine'ye geldiniz ama şunu unutmayın. Akrabalık bağı Mekke'de hicret etmemiş. Belki bir İslam düşmanı olan bir kişiyle akrabalık bağınız devam eder. Yani miras ilişkileriniz devam eder. O karşılıklı hak ve sorumluluklarınız devam eder. Tabii o uzaklıktan kaynaklanan bir takım şeyler hariç, o ayrı. İlla en tef'alu ila evliyaikum marufa, ancak yakınlarınıza marufa göre yapacağınız bir takım iyilikler hariç. Tamam, sizin işte yakın komşuya, yakın arkadaşınıza, yakın dostunuza yapacağınız tabii ki iyilikler var. Kâne zâlike fil kitâbi mestûra, zaten bu kitapta yazılıdır. Yani sizin bakacağınız, yardımcı olacağınız birçok kişiler vardır. Bunlar mesela Nisa suresinin 36. ayetinde Allahü Teala bu konuda bize bilgi veriyor. Diyor ki: "Ve'budullah, Allah'a kulluk edin. Ve la tüşrikû bihi şey'en, ona hiçbir şey ortak koşmayın." Yani hiçbir şeyi Allah'la kendi aranıza sokuşturmayın. İşte bu efendi beni Allah'a daha şey yapar, böyle yapar, böyle aracı falan yok. Allah size sinir uçlarınızdan daha yakındır. Allah'ı ikinci sıraya atmayın. Ve bil valideyni ihsana, anneye babaya iyilik. Bakın Müslüman mı kafir mi ayrım yok. Kafir de olabilir, Müslüman da olabilir. Ne olursa olsun. Onlara iyilik. Ondan sonra ve bidil kurba, ve yakınlığı olan kişilere. Tabii yakınlığı olan dediğimiz şeyde sözleşmeyle de yakınlık kurduğumuz eşlerimiz aynı şekilde. Sonra vel yetama vel mesakin, yetimler, çaresizler, vel caridül kurba, akrabadan olan komşular, vel caril cünüp, yani hemen bitişik komşu, bitişiğinizde olan komşular, ve sahibi bileceğim, birlikte olduğunuz arkadaşlarınız, ve ibn-i sebil, ve yolcular. Adam yolda kalmış, çaresiz kalmış yani. Memleketinde çok zengin olabilir ama şu anda bir şeysi yok. Ve ma meleket eymanüküm, bir de hakimiyetiniz altında olanlar. İnne Allah la yuhibbu men kana muhtalen fakhura. Allah kendisini bir şeyler zanneden ve övünen hiç kimseyi sevmez. Öyle şey yok. Yani birbirimize yardımcı olacağız. Tabi burada Cenab-ı Hak bir sistem kurmuş. O sistemde evlenmede mesela evlenmeyle ilgili ayetlere baktığımız zaman Nisa suresi 22'den 24. ayete kadar evlenilmesi yasak olan kadınlar sayılır ama din hanesine yer verilmez. Yani iman şartı aranmaz. Ondan sonra işte 26. ayette esir kadınlarla yani hür kadınlarla evlenemeyecek durumda olanlar esirlerle evlenebilirler diyor. Çünkü niye hür kadınlarla evlenecek durumda yok? Biraz sonra Yahya Hoca'dan dinleyeceğiz. Evlenmede erkeğin karısına bir mehir vermesi gerekiyor, ona ev açması gerekiyor, onun nafakasını karşılaması gerekiyor. Böyle bir görevi var erkeğin. Çünkü kadının konumu itibariyle öyle erkek gibi her tarafa girip şey yapamaz. Ondan sonra yani kendi şeyini yapısını koruması gerekeceği için orada diyor ki Allahü Teala namuslu mümin kadınlarla evlenecek durumda olmayanlar namuslu mümin esir kadınlarla evlensinler diyor. Ama diyor ki esir kadınlarla evlenmemeniz daha iyidir diyor. Evlenirken de yine onların mehirleri kendilerine verilecek. Yani esir kadınla evlenirken uygulanacak sistemle hür kadınla evlenirken uygulanacak sistem arasında hiçbir fark yok ama esir kadın daha zor durumda olduğu için daha az bir paraya razı olur. Daha az imkanlara razı olur. Onun için Allahü Teala diyor ki onunla evlenmemeniz daha iyidir diyor. Çünkü o mecbur kalıp evlenmiş olabilir. Orada mutlu olamazsınız. Ondan sonra da işte sonra şey yapıyor. Maide suresinin 5. ayetinde kendilerine kitap verilenlerin hanımlarıyla evlenebileceği, namuslu hanımlarıyla evleneceğimiz bildiriliyor. Ama kitap verilenler Tevbe 31. ayette onların da hani İslam'la yüz yüze geldikten sonra inanmamaları onları müşrik yapar ona göre. Açıkça müşrik. O zaman müşrikle evlenmeniz helal kılınmıştır diye açıkça söylüyor Allah orada. Şirk konusunda onlar diğer müşriklerden daha kötü durumdadırlar. Çünkü ellerinde Kur'an'a inanmalarını emreden kitap olmasına rağmen inanmadıkları için daha kötü durumdadırlar. O daha kötü durumda olan müşriklerle evlenmeye Allah müsaade ediyor. Bakara 221'de de kadın erkek ayrımı gözetmeksizin evlenmede din farkının önemli olduğuna ama olmazsa olmaz bir şart olmadığına Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Ve şeyde de Tahrim suresinin 10 ve 11. ayetlerinde de örnekler veriyor. İşte Nuh aleyhisselamın karısı kafirdi. Ondan sonra Lut aleyhisselamın karısı kafirdi. Ama bunlar evliliklerine engel olmadı. Firavun'un karısı mümindi. O da evliliklerini engellemedi. Burada şimdi öyle olduğu zaman sonuç, hani bu geleneksel yapının bir hatasını da ortaya koymak için bu kısa girişi yaptım. İşte sonuç olarak şu, evlilikte kadın erkeğin din farkına dikkat edilmeksizin, ki Batı için bu çok önemlidir. Kadın Müslüman olduğu zaman hemen kocandan ayrıl derler. Böyle bir şey asla. Hiç aklınızın köşesinden bile geçmesin. Erkek Müslüman olduğu zaman karından ayrıl derler. Asla böyle bir şey olamaz. O konuyla ilgili bizim sitemizde bütün delilleri de bulabilirsiniz. Ama karşılıklı görevler vardır. Erkeğin karısına karşı görevleri vardır. Şimdi erkek karısına karşı görevleri şey yapınca yerine gelince bu miras konusunda da farklılığı ister istemez gerektiriyor. Çünkü Nisa suresinin 11. ayetine göre Allahü Teala diyor ki "Ebâukum ve ebnâukum la tedrûne eyyuhum akrabu lekum nef'a." Babalarınız ve evlatlarınız hangisinin size daha çok faydalı olduğunu siz bilemezsiniz. Onun için paylaşmayı Allah yapıyor. Bir kız ömrünün tamamını babasının evinde geçirmez. Ama normalde erkek ömrünün tamamını orada geçirir. Dolayısıyla bak yarısından azını geçirir babasının evinde. Ondan dolayı mirasın yarısı verilir ona. Yarısı verilir ama erkek onun iki katı alır. Fakat evlendiği zaman eşine o aldığı yarısına yakın bir miktarı mehir olarak verir ya da daha fazlasını. Sonra eşi için evi açar. Eşi için sürekli masraflarını yapar ve burada şöyle dişliler gibi kenetlenme meydana gelir. Yani bazı konularda erkek üstündür. Bunu Allahü Teala zaten Nisa suresinin 32. ayetinde bildiriyor. Bazı konularda kadın üstündür. Kadının üstün olduğu özelliklerin korunması gerekir. Mesela altın çok önemlidir. Hiç kimse altın parasını şu masanın üzerine koymaz. Onu korur. Kadın da altından, gümüşten, bütün her şeyden çok daha önemlidir. Onun da korunması gerekir. Dolayısıyla Allahü Teala koruma görevini vermiş. Onun öyle yemesi içmesi için kimseye muhtaç olmaması gerekir. Onun için eşine buna bakma görevi verilmiş. Ev görevi verilmiş, her şey verilmiş yani. İşte şimdi buradan böyle olunca nafaka aile devam ettiği sürece şey yapılır. Aile ilişkisi tamamen bitince ki bu işte boşanmada bir bekleme süresi var o sürenin sonunda. Sonunda artık nafaka denen olay karı koca arasında biter. Dolayısıyla kadın istediği gibi başka yerde evlenir. Erkek bir başkasıyla evlenebilir. Bugünkü gibi evlilik bir problem olmaktan çıkar. Tabii Cenab-ı Hakk'ın koyduğu prensiplerle yürür. Şimdi bu konuda önce bir mehir konusunu bir dinleyelim.
Şimdi esas konumuz nafaka olmakla birlikte bu mehir konusuna temas etmemiz gerekiyor. Çünkü hani nafaka bugün bir sorun biliyorsunuz. Süresiz nafaka diye bir şey çıktı. Bundan takip edebildiğimiz kadarıyla kadınlar da memnun değil. Erkekler, boşanan erkekler zaten hiç memnun değil. Sebebi bir gün, bir ay, bir hafta, bir sene neyse artık evli kalmış olan çiftler boşandıktan sonra kadın yeni bir evlilik yapıncaya kadar ömür boyu da evlenmese erkek o eşine daha önceden yani evli kaldığı eşine, boşandığı eşine ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakılıyor bugün. Birçok kampanya var. İşte kadınlardan da bunu destekleyenler var. İşte buna bir son verilsin falan diye. Öğrendiğimize göre mecliste de bu dönemde bir çalışma yapılması planlanıyormuş. Biz inşallah ayrıntılarına biraz sonra gireceğiz. Bu tür sıkıntıları doğuran sebeplerin başında Cenab-ı Hakk'ın öngördüğü bazı şartların yerine getirilmemesi de var. Bunlardan bir tanesi de bu mehir sisteminin unutulmuş olması. Yani unutulmuş mu diyeceğiz artık, unutturulmuş mu diyeceğiz ama bir şekilde artık bu şimdiye kadar pek gündeme gelmemiş bir konu. Nedir bu mehir? Mehir, evlenecek olan çiftlerde erkeğin eşine vermesi gerekli, zorunlu olan bir düğün hediyesi. Şimdi bakın iki sanki çelişik bir şey kullandığım gibi oluyor. Zorunlu ama bir hediye. Zorunlu olması bir görev olduğunu gösterir. Hediye olması da karşılıksız olduğunu gösterir. Bir şeye karşılık olarak verilmez o. Evlenmekle, nikah kıymakla birlikte kadının otomatikman almaya hak kazandığı, erkeğin de onu ödemekle yükümlü olduğu bir şeydir mehir. Ve Allah Teala bununla ilgili birkaç ayet Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bunlardan birincisi Nisa suresinin 4. ayeti. Yani akılda kalması için 4'e 4 diyebilirim. 4-4. 4-4'lük bir hüküm var burada. Tabi ilk planda kadınların yüzünü güldüren 4-4'lük bir hüküm. Orada Cenab-ı Hak önce erkeklere yönelik olarak şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve atun nisa'e sadukatihinne nihleten. Ey erkekler diyor. Eşlerinize mehirlerini işte gönül hoşluğuyla verin. Yani hiçbir baskı altında kalmadan ve hiçbir beklenti veya hiçbir şeyin karşılığı olmaksızın verin onlara mehirlerini. Bu bir görevdir. Bu bir tavsiye değildir. Allah'ın bir emridir. Kadının da bir hakkıdır. Ve biliyorsunuz ne denir? Haklar verilmese de alınır. Kadınlar bunu alacaklar erkeklerden. Nasıl, ne şekilde? İnşallah biraz sonra ayrıntılarını göreceğiz. Sonra erkeklerden hitap kadınlara yöneliyor. Diyor ki tamam bu böyle. Onlardan mehirleri alacaksınız ama فَاِنْ تَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا. Ama daha sonra evlilik süresince kadının hiçbir baskı altında kalmadan, hiçbir zorlama olmaksızın tamamen kendi gönül hoşluğuyla o mehrinden birazını, bir kısmını hani size verir. Gel birlikte kullanalım, birlikte değerlendirelim, birlikte yiyelim, birlikte içelim de tamamen kendi aldığı mehrinden bir bölümünü kocasına verirse fekülûhu heniyen meri'a. Onu da diyor Allah birlikte yiyip içebilirsiniz, afiyet olsun. Bir sorun yok. Yeter ki kadın kendi hür iradesiyle buna karar versin. Diyebilir ki tamam ben aldım alacağımı ama artık çok var paylaşabilirim de bunu seninle derse erkek alabilir. Onun dışında kadının aldığı mehirde ne kocasının ne gelinin kayınpederinin ne kayınvalidesinin tek kuruş dokunma ve ondan izinsiz alma hakları ve yetkileri yoktur. Bu çok önemli bir şey. Bu tamamen kadının öz malıdır mehir. Ya bunu babanın evinden mi getirdin? Sana bunu kim verdi deme hakkı yoktur. Bak erkeklerin de yoktur. Erkeğin ailesinin de. Ama aynı şekilde kızın ailesinin de. Yani ne kayınpederler ne kayınvalideler kadına verilmiş olan bu mehre el süremezler. O kadının kendi gönül rızası yoksa. Burası çok önemli bir husus. Yani bu bir nevi kadının sigortası gibidir evlilikte. Şimdi bunlar bilinince aslında yani yere daha sağlam basıyor kadınlar. Ama bilinmediği sürece işte biraz sonra anlatılacak olan sorunlar yaşanıyor. Ama Allah bak ne yaptı burada? Erkeğe de kadına da bunu gönüllü olarak yapmalarının yolunu açıyor. Diyor ki bunu hiçbir sıkıntıya girmeyecek ve karşıdan da hiçbir şey beklemeden seninle evlenmiş olması yeter. Kadın seninle evlendi, sen çıkarıp ona istediği mehri vereceksin.
İstediği mehir dersen...
Ya şunu söyleyeceğim ona. Onu özellikle söyledim. İkinci ayet dengeleyecek onu. Tabii ki kadın isteyecek ama verebilecek olan miktarı erkeğin isteyecek tabii. Onu da şimdi inşallah 24 Nisa suresinin 24. ayetinden birazcık anlatalım. Burada Nisa suresinin 22 ve 23. ayetlerinde yine aynı sure 4. sure ki şunu da vurgulayayım. Nisa suresi biliyorsunuz ne demek? Kadınlar suresi. Bak Kur'an-ı Kerim'in hiçbir tarafında rical suresi yok. Adamlar suresi. Allah Teala kadınlar suresi diye bir sure koymuş buraya ve evlilikle ilgili birçok hüküm ayrıntılarıyla bu surede anlatılıyor. O yüzden hanımlar bu sureyi böyle adlarını soyadlarını bildiği gibi bilirlerse iyi olur. Bak bizden söylemesi yani. Şimdi burada Cenab-ı Hak bu 22-23. Ayetlerde evlenme engellerinden bahsediyor. Diyor ki şunlarla evlenmeniz size haram kılınmıştır. Tamam orada işte anneler, teyzeler şundan bunlar sayıldıktan sonra 24. ayette diyor ki bu sayılanların haricine ve uhille leküm ma vera'e zâliküm. 22 ve 23. ayette sayılan kadınların dışında kalan kadınlarla evlenmeniz helaldir. Onlarla evlenebilirsiniz ama nasıl? En tebtegû bi emvâliküm. Bak erkeklere yani diyor ki mallarınızla onlara talip olmanıza talip olarak onlarla evlenebilirsiniz. Yani mehir vereceksiniz onlara.
Yani burada bir şeye de
dikkat çekmekte fayda var. Şimdi en tebtegû bi emvâlikum derken sizin kendi mallarınız diyor. Babanızın malı değil.
Erkeğe evlenecek
falan olabilir. Değil. Erkeğin kendisinin malı olacak. Ondan dolayı da zaten işte malıyla bir hanıma talip olabilmesi için de Allah o mirastaki o farkı ortaya koymuş ki o talip olabilsin. Talip olduğu zaman da zaten denge kurulmuş oluyor yani. Envalikum meselesi çok önemli. Çünkü anlatırken bizim gelenekte şu var. İşte baba oğlunu evlendirmek zorundadır. Tamam elbette hepimiz yardımcı olmalıyız. Sadece baba oğul değil. Her Müslümanın evlenenlere yardımcı olma görevi vardır. Ama o mehri verecek olan erkeğin kendisidir. Evet.
Evet. Bu ayetin devamında hani Cenab-ı Hak tabii ki bir şart daha var. Muhsinine gayre musafihin. Diyor ki namuslu yaşamanız ve zinadan kaçınmanız şartıyla. Bak erkeklere bu görevi yüklüyor. Hani genelde biliyorsunuz toplumda namus, zina falan kadın için hep kötü olur. Erkek için elinin kiri. Yok öyle bir şey. Allah diyor ki erkeklere evlenecek misiniz? Şart namuslu olacaksınız. Zinaya falan gitmeyeceksiniz. Öyle tertemiz insanlarla evleneceksiniz. Kendiniz de temiz olacaksınız.
İstersen buna da kısa bir şey yapalım. Bakın bu namusluluk şartı evlenmekte olmazsa olmaz şarttır. Hem kadın için hem erkek için. Olmazsa olmazdır. Bak din şartı olmazsa olmaz değil. Allahü Teala tercih etmiyor ama haram da kılmıyor. Fakat namus şartı, kadın ister Müslüman olsun, ister kafir olsun. Erkek ister Müslüman, ister kafir olsun. Evlenecekse mutlaka namuslu olacak. Namuslu değilse, zina etmişse, tabi zina edip de zinadan tevbe etmiş, kendisini tamamen düzeltmişse o da namuslu kapsamına girer. Zina etmişse, Nur suresinin 3. ayetine göre ancak kendisi gibi zina eden bir erkekle veya kadınla evlenebilir. Ha, orada şu var, zina eden bir erkek namuslu bir müşrik kadınla, zina eden bir kadın da namuslu müşrik erkekle de evlenebilir. Ama namuslu mümin erkekle kadınla evlenmesi kesin haramdır. Fakat maalesef mezhepler, yani Kur'an-ı Kerim'de ısrarla üzerinde durulan, asla aksi kabul edilmeyen bu hususu hiçbir mezhep dikkate almaz. Yani bunu bugün siz İslam'ı mezheplerle anlatırsanız hiç kimse bu dine inanmak istemez, haberiniz olsun. Evet.
Evet, bu şekilde mehir mallarınızla onlara talip olasınız diye Allah diyor ki bu kadınlar size helal kılınmıştır ama namuslu olacaksınız, zinadan uzak duracaksınız. Peki bu mehir konuşuldu. Kadın ne zaman bu mehre otomatikman hak kazanıyor? Bu bir görev olarak doğuyor. Diyor ki femestemte'tum bihi minhunne, nikah yoluyla artık nikah kıyıldıktan sonra onlardan yararlandığınızda fe'atuhunne ucurahunne ferida, artık bu aranızda konuştuğunuz mehri onlara Allah'ın bir görev, yüklediği bir görev olarak onlara vereceksiniz. Kadın otomatikman mehrin tamamına hak kazanıyor o zaman. Ne kadar belirlendiyse. Tabii bu belirlenme biraz önce... Bir
kelimeye de dikkat çekelim. Gene hep yanlış oluyor. Meallerde de öyle. Ücür kelimesi ücret diye tercüme ediliyor bazı yerlerde. Sanki evliliğin bir ücretiymiş. Ücretse o bir zamanla işle sınırlı olur değil mi? Ücür kelimesi ecir kelimesinin, yani ödül demektir. Madem kadın kendini eşine teslim ediyor, bunun ödülü olarak alıyor şeyi. Dolayısıyla bir ücret, işte buna ücret diyerek maalesef bugün Şiiler ayetin anlamını ciddi anlamda saptırarak, ki bunun ayrıntısı bizim sistemimizde var. Mut'a diye bir nikah çeşidi. Yani bir zinanın biraz değişik şeklini sanki İslam emrediyormuş gibi uygularlar maalesef. Ve maalesef bu sanki Resulullah tarafından uygulanmış gibi de iftiralarla doldurulur. Bu iftiraları Sünniler de yaparlar Resulullah'a. Meallere de koymuşlar maalesef. Yani çok üzücü bir şey. Onun için ücür kelimesi ücret değil, ödül. Kadının kendi kadınlığını evlendiği kişiye teslim etmesinin ödülüdür. Evet.
Evet, bu devamında ayetin Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِه۪ي مِنْ بَعْدِ الْفَر۪يدَ. Bu mehri belirledikten sonra, daha sonra karşılıklı olarak bu evlenen çiftler, kadınla erkek, karşılıklı rızaya dayalı olarak bu mehri yeniden aralarında konuşup bir karara bağlayabilirler. Yani İşte bir şekilde olmuş, çok fazla belirlenmiş veya çok düşük belirlenmiş. Evlendikten sonra oturup kendi aralarında bu şeyi tekrar yükseltir veya azaltabilirler. Ama bu neye göre belirleniyor? Karşılıklı rızaya. Bu evlenmeden önce de aslında böyle. Yani nikahtan önce evlenecek olan iki taraf, kız ve erkek oturacak. Bak dedik, kız istediğini ister. Biraz sonra yine bununla ilgili ayeti okuyacağım. Bunda bir üst sınır yoktur. Ama neticede evleneceğiniz kişiyi siz seçiyorsunuz. Kiminle evleneceğiniz de az çok belli. Yani mali durumu, maddi imkanları, değil mi? Ailesi, şu falan belli olan biri. Netice itibariyle verebilecek olan bir şeyi isteyeceksiniz ki bu da kalkıp hiç, yani çok fazla zorlanmadan bunu size verebilsin. Ama neticede kız ister, erkek de der ki ben ancak bu kadarını verebilirim. Karşılıklı anlaşırlar. Az mı oldu? Evlendikten sonra ağanın eli tutulmaz. Erkek fazla da verebilir, problem yok. Veya kadın ağadır, der ki bu çok oldu, gel birazcık azaltalım şunu. Azaltabilirler. Yeter ki karşılıklı anlaşma olsun. Burada üçüncü bir kişiye laf düşer mi hocam?
Hayır.
düşmez. Tamamen karı koca oturacak, bunu kendileri karar verecekler. Bir üçüncü kişinin girip bunların kafalarını karıştırmaya falan şeyleri yok. Peki bu her kadınla mı ilgili böyledir? Evet, her kadınla ilgili böyledir. Bakın Nisa suresine yine 25. ayetinde, bu kadın esir düşmüş bir kadın bile olsa evlenecekse eğer mehir onun da hakkıdır ve bizzat kendisine teslim edilir. Allah Teala buyuruyor ki fenkihuhunne biizni ehlihinne, onların yanında onları tutan ailelerin izniyle onları nikahlayın ama ve atuhunne ucurahunne bil maruf, marufa uygun olarak belirlenen mehirlerini de bizzat kendilerine vereceksiniz. Yani kadın ne durumda olursa olsun mehrini alır. Müslüman mı, gayrimüslim mi? Fark eder mi? Fark etmez. Bakın Allah Maide suresinin bu sefer 5. ayetinde buyuruyor ki,
burada da bir şeye daha dikkatleri çekelim. Bakın çok güzel, tabii Yahya aslında anlattı da ben daha da dikkat edilsin diye şey yapıyorum. Çünkü yani zihinlere yanlış bilgiler yerleştiği zaman hemen çıkmıyor. Şimdi Nisa suresinin 24. ayetinde hür kadınlarla ilgili olarak ücur kelimesi, az önce ödül diye şey yaptık ya, o kullanıldı. Esir kadınlarla da aynı kelime kullanıldı, ücur. Ve hür kadınları evlenirken ailelerinin onayı aranır. Aileleri onay vermezse yetkili makama gider kadın. Yani ailesinin tekeli altında değildir. Niye? O da evlenirken Allah'ın koyduğu o kurallar, namuslu olma kuralı işte, evlenme yasaklarının çiğnenmemesi falan, onların şey yapılması, esir kadın için burada onların şeyler, mehirlerini kendilerine verin dediği halde ayet çok açık, hiçbir şüpheye yer verilmediği halde maalesef mezhepler Kur'an-ı Kerim'in esir kadınla, yani esir kadınla ilişki ile hür kadınla ilişki arasında bir fark sadece şudur. Şeyin bir kimsenin esir bir eşi, hür bir eşi varsa onun üzerine esir eşi alamaz. O kadar. Ya, almak istiyorsa hürriyetine kavuşturup alacak. Ama esir bir kadından nikahsız cinsel yararlanma kesinlikle zinadır Kur'an-ı Kerim'de. O da dikkatli okursanız Nur suresi 32 ve 33. ayetlerden net bir şekilde görürsünüz onu.
Zaten ayette
evet. Fenkihuhunne, nikahlayın diyor. Zaten arkasından da muhsanat evet, diyor. Evet, tamam. Esir kadın da namuslu olacak. Nasıl namuslu olacak? Yani yanındaki adam onu yatağa atıyorsa nasıl namuslu olacak? Ama maalesef tekrar ediyorum, mezheplerin %100'ü bu ayetleri asla görmemişlerdir. Ve esir kadınlarla nikahsız ilişkiyi sayı sınırı olmaksızın kabul etmişler. Kadının da sesi çıkmaması için boşama hakkını onun elinden almışlar. Bir ara demişler ki işte kadın eğer dinden dönerse nikah düşer. Kadınlar bakmışlar ki kocadan kurtulmanın başka yolu yok, ben dinden döndüm deyip bu şey yapmışlar. Aa, olmadı. Kadının dinden dönmesi de kabul edilmez demişler. Yani bu dini keyiflerine uydurmuşlardır. Bunu çok iyi bilelim. Esir kadın ve şunu da kitaplara baktığınız zaman görürsünüz. Ayette esir kadınlara o ecirlerini, ödüllerini verin dendiği halde orada derler ki yok. Onu şey yapacak, sahibi alacak. Mal ya o. Niye? Efendim, kadından cinsel yararlanma hakkını satmışmış. İslam'da böyle bir mantık olur mu? Ve bunu tefsirlere koymuşlardır. Bundan da haberiniz olsun. Evet, devam et.
Evet. Maide suresinin 5. ayeti var konumuzla ilgili olarak. Orada da hani eşin, Müslüman olmayan eşin de mehir alması gerektiği, o da onun da hakkı olduğu ifade ediliyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki vel muhsanatu minel mu'minati, yani namuslu mümin kadınlar, vel muhsanatu minellezine utul kitabe min kablikum, ve sizden önce kendilerine kitap verilmiş olan toplumların namuslu kadınları, onlar da size helaldir. İza ateytumuhunne ucurahunne, onlara mehirlerini verdiğiniz takdirde. Muhsani yine gayre müsafirin. Tabi yine namuslu olacak. Zinadan uzak duracaksınız. Bu da sizinle erkeklerle ilgili bir şart. Gördüğünüz gibi kadın hür, esir fark etmez. Müslim, gayrimüslim fark etmez. Evlilikle birlikte kadın mehir almaya otomatikman hak kazanır. Şimdi hani ders konumuzla ilgili kısma şimdi geliyoruz. Peki işte boşanmalarda bu durum ne olacak? Veya biz bu konuları anlattığımızda gerek bu platformda gerekse işte bizim SUSEM var biliyorsunuz, uzaktan eğitim sistemimiz. Orada anlattığımızda genelde şu şeyler geliyor: hocam ya biz bilmiyorduk ki bunları. Evlendik, oldu bitti yani. Ne mehir sordular bize, ne bir şey oldu. Zaten eskiden hani nikah merasimlerinde, kendi nikahlarında bile kadınlara sorulmazdı yani. Sen ne istiyorsun, ne istiyorsun? Bir vekil adına konuşur. Kimi vekil tayin ettiğini kendisi de bilmez. Biri onun adına vekil olur orada. Baba belirler onu, dede belirler falan. Hiç yani sembolik bir şeyler konuşulur. Ne düğün esnasında, ne düğünden sonra kadına mehir verir. Hiçbir şey bunlar bilinmez. Peki işte bir boşanma durumu söz konusu olduğu zaman falan ne olacak işte bunlar? Bak, bunlar bilinmedi mi? Haklar ne oluyor? Zayi oluyor. Bir mağduriyet yaşanıyor. Ondan sonra bu mağduriyetler gayrimeşru yollarla telafi edilmek yoluna gidiliyor işte. Bir nafaka takdir ediliyor. Süresiz nafaka falan bilmem ne, bakıyorsunuz. Bir hafta evlilik almış adam diyor ki 15 yıldır ben hala nafaka ödüyorum. Yüzünü bile unuttuğumun karımın. Böyle bir şey olabilir mi yani? İşte olmuyor. Bir yanlış, başka bir yanlışla telafi edilmiyor maalesef. Şimdi Allah Teala bakın boşanma durumunda bu mehirle alakalı hükümleri belirlemiş. Kısaca bunları aktarmaya çalışayım. Şimdi normal bir şekilde düğünden önce kadın, erkek otururlar, bir mehir belirlendi. Tamam? Normal. Yani misal diyelim, işte ne olsa 50 bin lira. Böyle bir anlaşılsın diye diyelim ki 50 bin lira mehir belirlendi. Erkek bunu kadına verecek. Ne zaman? Bu düğün öncesinde verilebilir. Düğünden sonra verilebilir. O esnada da verilmedi ama hak kadında durduğu için onun zimmetindedir. Herhangi bir boşanma durumunda da o belirlenen mehir kadına verilir. Belirlendi ve düğünde gerçekleştiyse eğer, onunla ilgili olarak Allah Teala buyuruyor ki hiçbir şeyi erkekler kadınlardan geri alamazlar. Hiçbir şeyi, en ufacık bir şeyi bile mehir olarak, hediye olarak verdiği hiçbir şeyi geri alamazsınız. Nerede? Bakara suresinin 229. ayetinde. Buyuruyor ki erkeklere hitaben وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ, size helal değildir. Ne? اَنْ تَأْخُذُوا, almanız مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ, onlara verdiklerinizden şeya, hiçbir şeyi geri almanız helal değildir.
Bir de burada verdikleriniz diyor, dikkat ediyorsanız. Hı. Mehirler demiyor.
Her şey.
Çünkü evlendikten sonra mesela eşi bana bir araba al demiştir, almıştır. Ya bana bir ev al demiştir, almıştır. Efendim bu mehir de yoktu. Hayır. Verdiysen artık onundur. Onu geri alamazsın. Verdiklerinizden, hı, diyor. Mehir de onun içinde.
Bakın demek ki boşanma durumunda kadının bir hakkı bu. Eğer konuşulan mehri o ana kadar alamadıysa onun konuşulmuş ve belirlenmiş olması yeterlidir. Kuruşu kuruşuna bunu kocasından talep edebilir. Hiç problem yok. Dinen bu haktır. Hukuken de eğer bugün mahkemeler, İslami mahkemeler olsa kadın başvurur. Bütün mehrini böyle son kuruşuna kadar kocasından alır. Ve erkeklere diyor ki sizin onu geri almanız helal değil. Alırsa ne olur? Tutarsa vermiyorum, haram yemiş olur. Çok açık ve net. Erkekler haram yemiş olur. Dolayısıyla boşandın mı eşini, bütün mehrini kuruşu kuruşuna ve verdiğin hediyeleri onu da bırakacak, hiçbir şey geri almayacak erkek. İki, bir ayet-i kerime daha. Bu da mehrin hani miktarını da açıklayan bir ayet. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Nisa suresinin 20 ve 21. ayetlerinde. Ve in anattum istibdale zevcin mekane zevc. Oldu ki hani evlilik yürümedi. Erkek eşini boşayacak. Bir eşi bırakıp başka bir eş alacaksınız diyor Allah. Böyle bir duruma geldiniz. Ve ateytum ihdahu ne kıntara. Ve o boşamayı düşündüğünüz eşinize yüklerle dolu mal vermiş olsanız. Ne kadar? Miktarı bunun yok. Herkesin maddi durumuna göre değişir. Zengin adam çok fazla verir. Vermiştir. Fakir adam ne kadar varsa o kadar vermiştir. Veya konuştuklarını neyse. Ne kadar çok mal vermiş olursanız olun, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Hiçbir şeyi ondan geri alamazsınız diyor Allah. Hiç. Ya şu kadarını da mı? Hayır. Boşuyorsan karını, hiçbir şey ondan geri almayacaksın. Her şeyini. Vermeyi taahhüt ettiğini de vereceksin. اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا عَظ۪يمًا. İftira ederek ve apaçık günaha girerek mi bunu yapacaksınız? Haram mı yiyeceksiniz? İftira mı edeceksiniz kadınlara?
İsmen mubine.
Apaçık bir günah. Ve keyfe te'hudûnehu. Nasıl geri alırsınız ki verdiklerinizi? Yani hiç yakışır mı diyor Allah? Ve gad efdâ ba'dukum ilâ ba'din ve ehazne minkum mîthâkan galîzâ. Evlilik suretiyle birbirinize son derece kaynaşmışsınız, ısınmışsınız ve kadınlar sizden çok sağlam bir teminat almışken, onlara böyle bir söz vermişken nasıl kalkıp da o verdiklerinizi geri alacaksınız bir de?
Neyse Yahya, bir daha araya girmek istiyorum. Şimdi bakın, maalesef yani İslam aleminin acı durumunu bir daha gözlerinizin önüne sereyim. Bundan işte Ekim ayı içerisindeydi galiba şey, İslam Fıkıh Akademisi'nin yayınladığı bir şey var. Çalışmalar, yani Fıkıh Akademisi dediğimiz zaman yani dini sorulara verilen cevaplar, işte en üst seviyede bir kuruluş. Türkiye'de bir Din İşleri Yüksek Kurulu üyesiyle orada temsil ediliyor. Orada demişler ki İslam'da evlilik yaşı yoktur. Yani çocuklar evlendirilebilir. Doğru, mezheplerde yok. O doğru. Ama İslam'da yok mu? Şimdi az önce Yahya'nın okuduğu ayette ne dedi Allah? Ve ahadne ahadne, kadınlar aldılar. Minkum, sizden mithakan galiza, sağlam bir söz. Sağlam sözü çocuk alabilir mi? Hı? Evet, ha o da. Erkek için de söz konusu. Çocuk verebilir mi? Ondan sonra onlardan birisine kantarlar dolusu mal vermişseniz, ki kantarlar dolusu altın diye de tercüme edilir o. Mal vermişseniz çocuk birisine mal verebilir mi? Çocuk mal verebilmesi için reşit olması, malı üzerinde tasarruf edecek yaşa gelmesi lazım. Bu da Nisa 6. ayetin gereğidir. Kadının da mal alabilmesi için reşit olması, mal üzerinde tasarruf edebilmesi lazım. Bakın bu kadar açık ve net ayetlere rağmen hiçbir ayette çocuk evliliğine işaret bile asla. Bu mesela namuslu olma şartı, az önce anlattık. Çocuk için bu söylenebilir mi? Yani buna rağmen bugün bile İslam Fıkıh Akademisi, mesela siz batılı olun, batılı birisi olun. Ya sizi Kur'an-ı Kerim bilmiyorsunuz ki, işte kardeşim sizin İslam dediğiniz bu. Çocukların evlendirilmesine. Bak işte daha bir ay önce İslam Fıkıh Akademisi kararlarını yayınladı. Sen ondan daha mı iyi biliyorsun demez mi? Yani bugün İslam alemi ayaklar altında çiğneniyorsa daha fazlasını hak etmiştir de, işte sizler gibi iyi insanların yüzünden Allah-u Teala daha fazla ceza vermiyor. Onun için buna da dikkatini çekmek istedim. Evet.
Demek ki mehir belirlendikten sonra, işte düğün olmuş, birkaç zaman birlikte yaşanmış ve boşanma durumu gündeme gelmişse, kadın bütün mehrini hiç, yani ve düğün evlilik esnasında aldığı bütün hediyeleri kendisinde tutar, onun hakkıdır, kocasına vermez. 2. Mehir belirlenmiştir ama bakın, düğün bile olmadan ayrılık gerçekleşirse Allah Teala diyor ki mehrin yine de yarısını vermek zorundasınız. Bakın, düğün olmamış, bir ilişki yaşanmamış. Allah diyor ki olsun, bir nikah konuşuldu ya aranızda, bir nikah, bir mehir belirlendi. Eğer düğünden vazgeçildi, taraflar anlaşamadı, olsun diyor. Belirlediğiniz mehrin yarısını da olsa kadına yine vereceksiniz. Nerede diyor bunu Allah? Bakara suresi 237. ayette. Ve in tallaktumuhunne, kadınları boşarsanız, min kabli en temessuhunne, onlara dokunmadan önce, yani ilişki yaşanmadan önce, ama vakad farastum lehunne ferizatan, ama bir mehir belirlediniz aranızda, konuştunuz, dediniz ki ben sana şu kadar mehir vermeyi taahhüt ediyorum, fe nisfu ma farastum, onun en az yarısını ona vermek zorundasınız. Görüyor musun? Yani bir şeyin karşılığı değil. Aralarında herhangi bir ilişki de yaşanmamış. Ama Allah diyor ki madem bir mehir belirlendi, yarısını vereceksin. Hatta ayetin devamında illa en yafune ev yafu vellezî bihedî ukdetun nikah. Hani daha fazla verebilmeniz bile şeyidir diyor Allah. Yani yarısı değil, tamamını bile verseniz olur ama en az yarısı kadının hakkıdır, vereceksiniz.
Ama bir nikah evet. Olmuş yani.
Tabi olmuş, mehir belirlenmiş fakat şey yok, bir ilişki gerçekleşmemiş. Gerdek yaşanmadan ayrılmış. Olur ya, nikah masasından dönen birçok insan oluyor. Kadın yine de mehrinin yarısını alıyor. Bak nasıl Allah, görüyor musunuz? Mağdur etmiyor yani hiçbir şekilde. Başka?
Ama istersen şunu da ben ta'fu akrabu littakva.
Evet yani mi? Erkeklere diyor sizin hepsini. Geri kalan yarısını bile vermeniz şeye uygun, takvaya daha uygundur daha diyor. Uygundur. Yani yarısı en azı ama ister tamamını ver daha iyi. Evet. Yani bu bir. İkiydi bu. Üç. Şöyle bir durum da var. Şimdi dedik ya biraz önce birçok kadın bu hakkını bilmiyor. İşte öğrenememiş zamanında. Unutulmuş falan. Deniyor ki ya hocam biz ne mehir aldık bugüne kadar? Hiç bilmiyorduk ki bile böyle bir şeyi. Heh. Nikahla birlikte kadın mehir belirlenmese bile otomatikman emsal mehir denilen bir mehir almaya hak kazanıyor. İstediği kadar konuşmayın. Allah bu hakkınızı sizin tanıyor. Nasıl belirlenecek bu? Ha, mezhepler diyor ki bu kadının emsaline göre belirlenir ama ayetlerden anlaşılan ya bu erkeğin kendi gücü ölçüsünde yani verebileceği ölçüde demek ki işte bir mahkeme bir şey taraflar girecek devreye diyecek ki bu kadına mehir verilecek kardeşim. Ne kadar verebiliyorsun? Maddi imkanların ölçüsünde bu kadın yine de mehir almaya hak kazanır. Bak boşanma olmasa bile evlilik devam ediyor. Kadın diyor ki ya hocam biz mehir falan hiçbir hakkımız varmış ne yapacağız? Kocanızın maddi imkanları ölçüsünde yine de onlardan mehir talep etme hakkınız vardır. Erkekler de bunu vermek zorundadır. Hani bunu ya işte minnet ederek falan yapmayacak erkek. Bu bir yükümlülük. Hatta daha da ilerisi var bak. Daha da ilerisi var. Cenab-ı Hak Bakara suresi 236'da da buyuruyor ki nikah var. Mehir konuşulmamış. Öyle bir durum tasavvur edin. Ve düğün de olmuyor. Düğünden dönülmüş. Mehir hiçbir şey konuşulmamış. Bir anlaşma olmuş. Bir nikah merasimi yapılmış. Ama düğünden önce çiftler diyor ki yok bir yanlışlık var biz olmayacak bu. Evlenmeden bari ayrılalım. Ne olacak? Mehir yok. Olsaydı yarısını verecekti erkek. Hiç konuşulmamış. Bak Allah diyor ki la cunah aleyküm in tallaktumun nisae kadınları boşadığınızda malem temessuhunne henüz onlarla herhangi bir ilişki yaşamadan boşamanızda bir günah yok. Olabilir yani bu insanlık hali. Yol yakınken hemen vazgeçmek isteyebilirsiniz. Olabilir. Ev tefridu lehunne ferizaten ve henüz onlara mehir belirlemeden. İşte mehir falan hiç aranızda konuşulmadan nikahtan dönülmüş düğünden. Cenab-ı Hak diyor ki ve metti'uhunne yine de onlara bir şeyler vereceksiniz diyor Allah. Görüyor musunuz? Bir nikah var ya ortada. Onun hürmetine kadına diyor yine de bir şeyler verilecek. Ne kadar verilecek ya Rabbi? Alel musi'i kaderuhu ve alel muktiri kaderuhu. İmkanı olan gücü ölçüsünde, darlık olan da gücü ölçüsünde marufa uygun bir şeyler mutlaka kadına verecek. Görüyor musunuz? Ve sonu nasıl bitiyor ayetin? Hakkan alel muhsinin. Yani güzel davranacak olan kullara Allah bunu bir hak olarak belirlemiştir. Erkek açısından bir görev, kadın açısından da bir haktır. Bunlar olacak. İşte herhangi bir boşanma durumu falan yaşandığında kadının kocasından almaya hak kazandıkları birinci manada bu mehirdir ve hediyelerdir. Bunlar bilinmeli. Ondan sonrası diğer şeyler.
Şimdi bir baştan bir sigorta kelimesini kullanmıştı biliyorsunuz. Bakın erkek evlendiği hanıma mehir veriyor. Ayrılmak istediği zaman alamıyor. Yeni birisiyle evlenecekse ona dahi mehir vermesi lazım. Dolayısıyla burada doğal bir engel ortaya koyuyor Allah-u Teala. Yani ayrılmak istediği zaman O verdiği şeyden hiçbir şey alamıyor. Alamaması erkeğin eşinden ayrılmasını tabii olarak engeller. Yeni evlenecek hanıma da mehir vermesi lazım. O da ister istemez ikinci bir yük oluşturur. Kadına sıra gelince kocası onu boşadığı zaman şey de yani bu evlenmenin önemi zaten ortada. Zinanın tamamen yasaklandığı ve zinaya giden kapıların kapatıldığı bir ortamda erkekler evlenecek kadın bulamazlar. Bugün mesela Türkiye'de kadın sayısı erkek sayısından azdır. Her zaman onaya ama savaşlarda falan erkekler ölünce biraz fazla olur. Bir de Allah birden fazla hanımla evlenme sebebi şeyini açınca kapısını açınca kadınlara talep ister istemez yükseliyor ve kadınların itibarı ciddi manada artıyor. Onun için mesela fıkıh kitaplarında erkeğin boşaması erkek aleyhine bir işlem olarak kabul edilir. Çünkü boşanmış kadınla evlenmek için bir sürü insan sırada bekliyor. Şimdi böyle bir durumda o hanımla evlenecek ikinci kişi de ona mehir verecek. Ve orada tabii kadın kocasından ayrılmak isterse aldığının tamamını ya da birisini geri verecek. Dolayısıyla mehir aynı zamanda çok ciddi bir bağ oluşturuyor karı koca arasında. Ve aynı zamanda o mirastaki o denge şeyi kadının aleyhinde gibi gözüken dengeyi lehine çevirmiş oluyor. Şimdi bir de nafaka konusuna bakalım bunda.
Unuttuğumuz bir şey vardı.
Ha,
Bunu bir
söyle. Tamam.
hatırlatalım. Hani bu anlattıklarım benim boşanma durumu dedim ama erkeğin karısını boşama durumuyla alakalıydı. Böyle bir şey yok. Kadın boşanmak istiyor ve ortada da haklı bir sebep yok. Şöyle diyelim haklı bir sebep. Yani bir şiddet, herhangi bir şey falan yok. Kadın diyor ki ya olmadı ben ayrılmak istiyorum.
Sevmiyorum.
Sevmiyorum diyor. Isınamadım, istemiyorum falan ayrılacağım. Ha, o durumda kadına diyor ki Allah o zaman aldıklarını geri vereceksin. Bak bu da erkek için bir koruma. Niye? Eğer her durumda mutlak manada kadın aldığı mehri kendinde tutacak olsa bu sefer tamamen mehir alma amacıyla evlenme yolları açılırdı ki bugün biliyorsunuz sırf birilerinden nafaka alabilmek için zenginlerle yapılan evlilikler biliyorsunuz çok yaygın. Bakıyorsunuz 70 yaşında adamla 20 yaşında kız evleniyor. Lan nasıl oluyor bu diyorsunuz falan. E niye? 2 gün bile evli kalıp ayrılsa ömür boyu nafakayı garantiliyor. İşte bunun yolunu kapatmak için de Allah diyor ki bu ne zaman tahakkuk ediyor? Erkek seni boşadığında bunları alacaksın. Ama sen sebepsiz yere boşanıyorsun. Hiçbir problem yok. Diyorsun ki oldu ben gideceğim evleneceğim. Ha, o zaman aldığını geri ver. Gideceksen öyle git. Tam bunu da unutmayalım.
Doğru.
Peki şimdi nafakaya girmeden isterseniz bir Erdem Bey'den bugünkü nafaka ile ilgili şeyler dinlesek mi acaba? Yani bir karşılaştırma dinlerken zihinde karşılaştırma olsun diye yani.
Şimdi bugünkü nafaka konusu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175-176. maddelerinde düzenlenmiş. O maddelerde diyor ki, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz diyor. Yani o adam kusurun olsun olmasın veya kadın neyse işte güçsüz yoksulluğa düşecek tarafa şey yapıyor. Ama tabii burada hani sanki erkek de nafaka alırmış gibi anlaşılıyor da uygulamada bu nadiratta yani normalde aslında tamamen kadına süresiz bir şekilde nafaka ödenmesi takdir ediliyor. 176. maddede de şöyle maddi tazminat ve yoksulluk nafakası. Şimdi maddi tazminat başka bir şey o 174. maddede anlatılmıştı. Yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. Bizim konumuz zaten o değil. Konumuz nafaka. Nafaka alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar. Yani nafakanın ortadan kalkabilmesi için 2 tane şart var. Erkek kadına nafaka ödüyorsa ya kadın ölecek veya başka biriyle evlenecek. Bunun dışında nafakayı ortadan kaldıran hiçbir şey yok.
Bir de birlikte yaşamalar biliyorsunuz
bugünkü kanunlarda serbest. Yani birlikte yaşamayı kabul ediyorlar.
Tabii yani suç değil
Peki
yani.
o zaman birlikte hem bir başka erkekle birlikte yaşayacak
Tabii
ama
tabii tabii. Yani kadın resmi olarak evlenmeyebilir. Şimdi devamında şöyle diyor kanunda. Diyor ki alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır diyor kanunda. Böyle bir devamı var. Fakat bunlar hocam bu tarz konularda özellikle işte boşanma, aileyle ilgili mahkemelerde hakimlere verilen yetki sınırsız. Yani bunlar tamamen bu sayfalarda kalan şeyler. Uygulamada bunun yani örneği belki de hiç yoktur veya da çok çok çok çok azdır. Hakimi ikna etmeniz gerekiyor. Yani siz ya kardeşim ben artık yoksul bir insanım veya işte ben bu nafakayı ödeyemiyorum diyebilmek için elinde sınırsız karar yetkisi, takdir yetkisi bulunan bir adama yalvarmak zorunda kalıyorsunuz. Yani dolayısıyla mahkeme salonları tiyatro salonları haline geliyor. Orada en çok rolünü en güzel oynayan adam bir şekilde hakimi ikna edebilirse ancak o şey yapıyor, kazanıyor. Bunun dışında bir de nafakanın
hakimlerle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bir kere bizim kendi yargı sistemimizin bir an önce geriye getirilmesi gerekir. 19. asrın sonlarında bizim bu yargı sistemi tamamen bozulmuş. Hakimler ve savcılar bir çeşit tanrı haline getirilmiştir. Çünkü batıda, batıdan alınmıştır. Batıda devlet başkanı tanrıdır. Onun yetki verdiği hakimler ve savcılar onun o tanrının emriyle hareket ettiklerinden dolayı tanrılaştırılmışlardır. Ha bizde de bu yanlışlar var. Bizde de işte halifeye verilen yetki yanlışlıkları var ama bizdeki yargı sisteminde ciddi bir bozulma olmamıştır. Mesela yargıda hakimin takdir yetkisi son derece sınırlıdır. Hele hukuki konularda takdir yetkisi diye bir şey yoktur. Hakim delillere bağlıdır. Delillere göre hareket etmek zorundadır. İddia makamı kendi iddiasını ispatladığı an hakim başka şekilde karar veremez. Ve hakimin kararı bir başka mahkemeye götürülmez. Bugün mesela bir üst mahkemeler var, istinaf mahkemeleri falan. O da 19. asrın sonlarında kurulmuştur. Böyle bir şey olmaz. Hakimin kararı mesela Osmanlı'da gider bir ilim adamına. O şey aleyhinde yani o karardan zarar gördüğünü düşünen kişi gider bir ilim adamına başvurur. O ilim adamından bir görüş alır. O görüşte doğrudan saraya başvurur ve sarayda en fazla yani 2 ayı bulmaz o şeyin cevabı. Mutlaka çok iyi tetkik edilir ve o hakime eğer yeniden yargılanacaksa o hakime gönderilmez. Bugün aynı mahkemeye gönderiliyor.
Hocam onu bırakın siz diyorsunuz ya sanki güzel bir şeymiş gibi düşünüyorsunuz. Ya işte ne güzel benim hakimi reddetme kararım var. Redde hakim isteyebilirim diyorsunuz. Ama redde hakim kararını onaylayacak olan yine aynı hakim. Kendisinin reddini onaylamak zorunda. Ya böyle bir şey var.
Bir şey olamaz.
Komedi.
Tabii. Mesela reddi hakim konusu bizim şeyimizde yoktur. Orada o hakimin huzurunda şey yapacaksınız. Hakim yanlış davranıyorsa bunun çok ciddi bir sorgulaması vardır. Zaten kararlarını da bir jüri önünde vermek mecburiyeti vardır. O jüri de halkın önde gelen insanlarından oluşur. Ve o şeyi kararın altına o isimler mutlaka yazılmak zorundadır. Ve en mesela ben 21 sene İstanbul Mahkeme Arşivini yönettim. 3 gün süren dava belki rastlamamış bile olabilirim. Yani en fazla 3 gün sürer dava. 3 günü geçerse o hakim o hakimin aleyhine kabul edilir ve zulüm sayılır. Zulüm sayılır. Bugün 10 sene, 20 sene süren boşanma davaları var ya. Dolayısıyla biz kendimize yönelmemiz lazım. Gerçekten müthiş bir şey var. Adalet var. Tüm halkın mahkemeye yardımı var. Ve hakimin yanlış yapma şansı yok. Bunu yeniden şey yapmamız, burada bütün dünyaya örnek olmamız lazım. Evet.
Şu anki kanunlar ve sistemde sizin bu söylediğinizin tam tersi var. Şöyle devam ediyor 176. madde. Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Tabii bunlar da yine hakime ne kadar yalvarabiliyorsanız mesele o. Onu ikna etmekle ilgili. Hakim istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Şimdi bir de bu nafakanın ödenmemesi durumu var. Nafaka ödemeyen kişi ödememe durumunda verilen cezalar faizlerin yanı sıra hapis cezasına kadar gidebiliyor. Bu durum icra iflas yasasına göre belirlenmiştir. Bu yasaya göre nafaka ödemeyenlerin cezası 3 ay hapis cezasıdır. Ya şimdi adam zaten nafakayı ödeyemiyor. Bir de diyelim ki evli başka bir kadınla. Bir de onu alıp içeriye atıyorsunuz. Bu sefer öbür ailesi, kendi ailesi de ortada kalıyor. Geçimini mahvediyorsunuz.
Konuşuruz. Kur'an-ı Kerim'de de Resulullah'ın uygulamasında da hapis cezası yoktur. Hürriyet bir insanın asla vazgeçemeyeceği bir olaydır. Zaten yalnız Allah'a kulluk ederiz, Allah'tan başkasından yardım istemeyiz demek hürriyetin doruk noktasıdır. Dolayısıyla hapis cezası diye bir ceza olamaz. Biz Müslümanlar olarak bunu İslam'ın değil dünyanın gündeminden kaldırmak zorundayız. Ya hapishane ne demek hapishaneye giriyor ki? Girdiği zaman ailesi onun çalışmasından mahrum kalıyor. Ondan sonra bakın mesela bir Kur'an-ı Kerim'de hapise örnek olarak gösterilecek bir tek husus vardır. O da Nisa suresinin 17-18. ayetlerinde daha şeyle ilgili zina davasıyla ilgili o yüz kırbaç şeyi olmadan önce bir kadının zina ettiği 4 şahitle tespit edilirse kadın ev hapsinde tutuluyor. Kendi evinin içerisinde. Ama onunla zina eden erkek dışarıda dolaşıyor. Çünkü onun çalışıp kazanması lazım. Yatamaz. Fakat ikisine de sözlü eziyet ediliyor. Ayıp değil mi? Şey değil mi? Ama ıslah olduğunu görürseniz bırakacaksınız. Evin içerisinde kadınla görüşen 3-5 kişidir. O hemen kısa sürede ya bu tamam artık tövbekar oldu der susarsınız. Ama dışarıda koskoca şehirde kimi susturacaksınız? Adam her rastlayan utanmıyor musun diyecek adama. Bakın kadın evde tutuluyor erkek değil. Tamam mı? Evet yani şey yok. Orada da kadının evde tutulması mesela zina etmiş olan bir kadın dışarıya çıktığı zaman başka erkekler şey yapar, çok affedersiniz ellere var da bize yok mu diyebilirler haşa yani. Tabii çok çirkin bir şey ama yaparlar. Ahlaksız insanlar her şeyi yapar. Dolayısıyla orada o kadının evde tutulması da kendi evinde tutuluyor. Bir hapiste değil. O da o kadını korumaktır. Başka bir şey değil. Evet. Şimdi de nafaka bitti mi? Hadi devam et.
Birkaç şey daha var. Şimdi nafakasını ödeyemeyen adamı 3 ay içeriye atıyorlar uyarıdan sonra. Bu hapis cezasının da kalkabilmesi için yapılacak şey nafaka borcunun ödenmesi. Ancak borcunu öderse
adam nasıl öder? Borcunu?
Hapisten çıkabiliyor. Yani enteresan bir şey. Ya bir de şimdi şunu sormak lazım. Sizin süresiz hayat boyu nafaka ödediğiniz kadınla akrabalık ilişkisi ne insanın? Yabancı ya. Artık yabancı yani. Artık hiç ne ailesi ne bir şeyi. Ha, ondan çocuğu varsa o çocuğu zaten. Ama ötekinin hiç artık hiçbir ilişkisi kalmamış birisine hayat boyu geçim sağlıyorsunuz. Olacak iş değil yani. Bir diğer son bir cümle belki söylemek lazım. Hani bu konuya girildiği için bir problem bakımından. Bu da bir zulüm olarak belki söylenmesi lazım. Çocuk hacizi diye bir uygulama var. Anne boşanma sonrası çocuğu babaya göstermek istemezse baba çocuğunu para verip özel bir ekiple gidip anneden para karşılığı haciz ediyor. Verdiği para kadar görüyor. Sonra götürüp geri bırakıyor. O da parası olan babalar için yani. Yoksa o da yok.
Yani.
Böyle bir uygulama var yani.
Bu da bu da yani gerçekten bu hiçbir yere sığmaz yani bu.
Hocam bu boşanma meselesi ne ya, biçim tam bir şey olarak ya? Evli erkeklere
o çocuğu babasız bırakıyorsunuz.
Yani şu kanunlar, şu uygulamalar varken Türkiye'de evlenen birine yani düğün yapmaları helal olsun, tebrik ediyoruz seni falan diye düğün yapıyor olmaları lazım. Erkeğe tebrik yani. Başka bir şey değil.
İyi yani biz Müslümanlar olarak bir an önce kendimizi düzeltmek zorundayız. Size anlattım. Maalesef bugünkü mezheplere bakarsanız hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Daha berbat yaparsınız. Ama Kur'an-ı Kerim'le yapacağız. Bunu yapmak zorundayız. Tüm insanlığa örnek olmamız lazım ve İslam alemini de bu yanlışlardan bir an önce kurtarıp insanlığa
Aynen.
Örnek bir sistem ortaya koymamız lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki nafaka konusunu da Fatih Hoca'dan dinleyelim.
Erdem Bey'in biraz önce anlattığı şeyler esasında ölçüsüzlüğün, dengesizliğin, çözüm adına her şeyi mahvetmenin çok güzel bir örneğiydi. Hocam Yahya Hoca'nın sunumundan sonra dedi ki esasında bu anlatılan mehir boşanmanın önünde tabii bir engel. Yani tabii bir engel demek esasında içerisinde bir ölçüyü barındırdığını, bir sistemi, bir dengeyi barındırdığını söyledi. Hatta Yahya Hoca da dedi ki benim bu anlattığım erkeğin boşanması durumunda geçerli olan şeyler, kadın bu işi başlatır, iftida hakkını kullanırsa mehrin bir kısmını hatta belki tamamını erkeğe verebilir. Esasında bu son söylediği şey de bu şerhti müthiş bir ölçüyü barındırıyor içerisinde. Çünkü Allah her şeye bir ölçü koyduğunu söylüyor kitabının pek çok ayetinde. Hani biz pek çok ayetin sonunda innallâhe alâ külli şeyin kadir şeklindeki ifadeler Allah'ın her şeye gücü yeter diye tercüme ediyoruz. Aslında Allah'ın her şeye bir ölçü koyduğundan bahsediyor. Allah her şeye bir ölçü koyduğu için bizden istediği her şey bir ölçüyü içerisinde barındırıyor. Zaten bundan dolayı dinine fıtrat diyor. Dolayısıyla Allah'ın bütün emirleri, bu isterse ibadetlerle alakalı olsun, isterse işte burada bugün konuşulan insanlar arası ilişkilere dair emirler, yasaklar olsun, bütün bunların tamamı bugün matematiğe, fiziğe, kimyaya, psikolojiye, sosyolojiye her şeye uygun kurallardır. Çünkü Allah'ın emirleridir. İhmal edilmesi durumunda işte toplumsal krizler, nasıl ekonomik krizler oluyorsa toplumsal ailede krizler aynı şekilde yaşanıyor. Aile dedik ki işte sevginin, saygının, tahammülün ve içerisinde müthiş bir dengenin, ölçünün yer aldığı bir müessese. Toplum mühendisleri kadını ki bugün işte bütün dizilerde hatta biraz önce Erdem Bey'in anlattığı şeyler benim gözümde dün akşam belki daha üzerinden işte 12-13 saat geçmedi bir diziyi hatırlattı. Akşam bütün milyonların göz önünde bir dizi. Erdem Bey'in bu anlattığı şeylerin çok mükemmel şeyler miş gibi lanse ediliyor. Bütün ekranları başında insanlar bunları izliyor. Yani bir kadın çocuğunu kullanarak adamın hayatını karartıyor. Ve bunlar çok güzel gelişmeler olarak dizilerde insanlara pompalanıyor. Niçin? Çünkü hepsi bunların toplum mühendisleri tarafından organize edilen şeyler.
Ya şu kanunun adı medeni kanun evet. Ya işte artık yani bunda medeni evet. Ne var Allah aşkına?
Ya bugün toplum mühendisleri kadını tanımlamaya kalkıyor, erkeği tanımlamaya kalkıyor. Bunların tanımlarını kendileri yapıyorlar. Aileyi tanımlamaya kalkıyor, akrabalık ilişkilerini tanımlamaya kalkıyor, veraset ilkelerini tanımlamaya kalkıyor ve kendisi bir sistem koyuyor. İşte bu bizim nafaka sorunu dediğimiz, velayet sorunu dediğimiz birçok şey bu toplum mühendislerinin kendilerini merkeze koyarak oluşturduğu işte bu sistemin ürünü esasında. Şimdi Yahya Hocam erkeğin maddi yükümlülüklerinden mehri konuştu ve bu esasında sistemin en önemli parçalarından bir tanesi. Yani kadının kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, kendine güvenini, kendi şahsiyetini ortaya koyan, kendi kararlarını rahatça alabilecek ailede bir birey olduğunu ona gösteren sistemin en önemli ayağı. İkinci şey de ben burada nafaka dediğimiz, yani Kur'an-ı Kerim, tamam biz burada nafaka şu an cari hukuktaki nafakayı eleştiriyoruz ama peki Kur'an-ı Kerim bunu nasıl dengelemiş, sistemin içerisine nasıl bunu koymuş? Bunu şey yapacağım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda tıpkı burada anlatılan mehirde olduğu gibi mükemmel bir sistemi görüyoruz. Allah-u Teala mehrini verdikten sonra erkeğe tamam siz bu kadını aldınız artık nikahını kıydınız, mehrini verdiniz, seninle beraber yürüyeceğim dediniz. Peki sonrası ne? Bırakmış mı? Hayır. Allah-u Teala ilkelerini ondan sonra da belirlemiş, devam etmiş. Öncelikle ona bir mesken, barınma ihtiyacı. Bakın bu çok önemli. Bugün insanların en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Ama Allah-u Teala bunu erkeğin üzerine bir vazife olarak şey yapıyor. Yani onu oturtabileceği, evet burası benim evim diyebileceği, hatta benimseyeceği bir mekan. Sonra yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini ve tabii ki bunların ayrılmaz bir parçası olan eğer ihtiyaç hissederse tedavi masraflarını karşılama görevini de erkeğe veriyor. Nereden çıkartıyoruz bunları? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hepsinin ilkesini belirlemiş. Bakara suresinin 233. ayeti şöyle. Ben hızlı geçmek adına sadece mealini okuyacağım buradan. Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. Allah-u Teala bu emri annelere veriyor. Sonra bu emzirmeyi tamamlamak isteyen içindir. Anaların marufa uygun yiyeceği ve giyeceği çocuğun babasına aittir. Bütün yeme içme ihtiyaçları, giyinme ihtiyaçlarını erkek karşılayacak ailede. Peki bunun ölçüsü var mıdır? Yani kadının bir takım dengesizlikleri, şunlar bunlar varsa şayet bütün bunlara rağmen evet sen bunları karşılayacaksın kardeşim. Aksi takdirde görevini yerine getirmemiş olur musun? Hemen devamında denge kuruluyor. Diyor ki Allah-u Teala لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا Kimseye gücünün üstünde yük yüklenmez. Yani onun yapabileceği neyse onu talep etmelisin. Eğer burada sınırı aşarsan bu defa sorumluluk sende. Çocuğu yüzünden ne anne zarara sokulur ne de baba. İkisini hemen korumaya başladı. Yani bugün çocuk kullanılarak anneye ya da babaya neler yapıldığını işte biraz önce diziler marifetiyle söyledim. Çocuk kullanılarak yani o aileyi birleştirecek parça birbirlerinin tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Ve Allah-u Teala diyor ki çocuğu yüzünden ne anne zarara sokulur ne de baba. Mirasçının sorumluluğu da aynıdır. Bakınız bir adım sonrası yani bu bugün beşeri hukuk bunu hayal bile edemez. Peki yapamıyor veyahut öldü, şu oldu, bu oldu. Mirasçılara diyor ki varisler, akrabalar siz devreye girin. Bu ihtiyaçları siz giderin.
İstersen burada bir şey yapalım.
Hadi az önce Erdem Bey orada okudu. Yani sen söylediğini oradaki hukukun parçası olarak da şey yapalım. Diğer taraflardan biri ölürse biter diyor değil mi? Ama olay çocuksa yani mesela kadın erkek öldü. Bu şey yapacak olan durumda. Ne dedi orada? Mirasçısı, evet. Erkeğin mirasçısı bunu karşılayacak evet. Dedi. Zaten bunu da Nisa suresinin 8. ayetinde de Allah-u Teala ayrıntı 8, 9, 10. ayetlerinde ayrıntılı olarak anlatıyor. Bir de şu var. Onu da belki söyleyeceksin. Şey okuyacak mısın? Bak bu şey ölen kişinin karısına vasiyette evet, bulunması. Evet, ha, tamam o tamam. Evet.
Yani adam vefat etti. Ortada çoluk çocuk var. İhtiyaçlar var. Ne olacak? Yani bakınız hem çocuğu garanti altına alıyor hem de kadına diyor ki eğer böyle bir şey olursa sen bunlardan dolayı endişe yaşama. Senin kocanın varisleri, annesi, babası, kardeşleri, şunlar bunlar senin arkanda duracaklar, arkanda olacaklar. Bundan daha büyük bir güven tesis edilebilir mi bir aile için? O halde bir kadının yeme, içme, giyinme, tedavi masraflarını erkeğe Allah-u Teala yüklüyor. Bir de dedik ki barınma. Gerçekten böyle mi? Evet. Talak suresi 65. surenin ilk ayetinde Allah-u Teala yine mealen okuyacağım. Şöyle buyuruyor. Ey Nebi eşlerinizi boşadığınızda iddetleri içinde boşayın ve iddetlerini sayın. Rabbiniz Allah'tan çekinin de açık bir fuhuş yapmamışlarsa onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. Bakınız boşama süreci başlamış. Erkek demiş ki ben seni boşuyorum ve süreci başlatıyorum demiş. Allah-u Teala böylesi bir durumda erkeğin kadın için açtığı evi kadına nispet ederek diyor ki kadınlara ey kadınlar evlerinizden çıkmayın. Yani sakın paniklemeyin. Ya boşadı, iki şahit getirdi, süreci başlattı ben ne yapacağım? Hiç panikleme. O evde sen kendi evin gibi oturmaya devam et. Erkeğe de diyor ki sakın çıkartma. Şimdi bir de bugünü düşünelim. bunlar birbirlerinin kuyularını kazacaklar, kanlı bıçaklı olacaklar ki mahkemede hakimi ikna edebilsinler. Oysa sisteme bakın, boşanma süreci başlamış, aynı evi 3 ay takriben 3 ay beraberce paylaşacaklar.
İstersen bak mesela ben
bir kere şey yapmıştım. Bundan belki 20-30 sene önce de olabilir. Birisi eşinden ayrılmak istiyor. Beni şahit göstermiş. Kendisiyle alakalı mahkemeye gittim. Ya orada kadın kocası için, koca karısı için öyle şeyler söylüyor ki ben şimdi oradan çıkacağım ama hukuk olarak şahit göstermişim, çıkamadım. Yani insan utanıyor. Bir de çocukları orada, çocuklar da böyle 20 yaşın üzerinde şeyler. Bunlar yaşlı karı koca. Aman ya Rabbim, ya bunlar bir daha nasıl bizden birbirlerinin yüzüne bakabilirler? Ama bu ayette bakın, adam karısını boşuyor. Aynı evi paylaşıyorlar şeye kadar. Bekleme süresi içerisinde. Ve de diyor ki kadınlara, evinizden çıkmayın diyor. Eviniz. O koca, kocanın evi olduğu kadar senin de evindir diyor. Onun psikolojisinde şey. Erkeğe diyor, çıkarma onu oradan diyor. Evet.
Devamında da bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bu sınırları kim aşarsa kötülüğü kendine yapar. Yani her şeyi mahvedersin. Olacak, düzelecek şeyleri de öyle bir yıkarsın ki altında kalırsın. Yine Talak suresinin bu defa 6. ayetinde mealen Allah-u Teala boşadığınız kadınları iddetleri esnasında gücünüze göre oturduğunuz yerin bir kısmında oturdun. Bakın, boşandıktan sonra bile mesken sağlama görevi verilen adam evlilik normal giderken bu görevi hayliyle yapmak zorunda. Ya boşamadan sonra bile eşinin ev mesken ihtiyacını bir süreliğine karşılayacak, erkeğe veriliyor bu. Ve devamında diyor ki onlara evi dar etmek için zarar vermeye kalkmayın. Yani şu naiflik, şu hassasiyeti hiçbir beşeri kanun insanlara sunamaz. Boşadığın eşini evinde oturtacaksın ama bunu da onun başına kakma, ona o evi zindan etme. Yine denge, devamındaki ayet, Talak suresinin 7. ayeti, varlıklı olan harcamayı varlığına göre yapsın, darlıkta olan da Allah ne vermişse ondan yapsın. Yani burada da kadına, erkeğe, yani gücünüze göre bunu yapın, Allah'ın bu emirlerini bu konuda aşırılığa kaçmadan, birbirinizi üzmeden şey yapın. Ve en son hocamın biraz önce atıfta bulunduğu.
Ama burada bir şey söyleyeyim de yanlış anlamı olmasın, bu iddet süresi içerisinde. Evet. Yani ortalama 3 ay ama şeyse, doğum varsa doğumun sonuna kadar. Bir de burada çok önemli bir husus daha var, onu atlamayalım. Şeyde o Talak 6. ayette ne diyor Allah-u Teala? Şeyde fein arda'ne lekum. Bakın, kadın çocuğu doğurmuş. Boşanmışlar. İddet bitmiş. O çocuk babanın sorumluluğu altında. Onun için diyor ki, sizin için o kadınlar çocuklarını emzirirlerse, kendi çocuğu emzirmeyebilir ama emzirdi, fe'atuhunne ucurahunne, ücretlerini verin diyor. Ondan sonra ve çocuğun işini temiru beynekum bil maruf, o çocukla ilgili şeyleri, o çocuk büyüyecek ya, aranızda marufa göre görüşün. Yani sen boşanmışsın ama o çocuk var, ortak çocuğunuz var. Biriniz annesi, biriniz babası. O çocuğun hayatıyla alakalı birlikte karar verin. Yani sadece o değil yani. Şimdi bunu karşı, yok efendim, asıl sorumluluğu babaya yüklüyor. Ama kadını asla atmıyor. Orada ona da yetki veriyor. Ve kadın evlenirse bir başka erkekle onun yanında götürme hakkı da var başka ayetlerde. Yani ama götürmeyebilir de. Bakın, bunu kadına yük olarak vermiyor ki ikinci evliliğini kolaylıkla yapabilsin. Ama yük erkekte kalıyor. Ama eğer şey yaparsa, bir hanımla evlenecekse erkek, evleneceği yeni hanım o çocuğu ben evde istemem diyemez. Çünkü o babasının elinde o çocuk o evde kalacak, kalma hakkına sahiptir. O şartta evlenir.
Yani çocukla ilgili nafaka sorumluluğu erkeğin üstünde.
Tamamen erkeğin üstünde.
Bizim bugün konuştuğumuz sadece boşadığı kadının nafakasının erkeğe ait olmadığı.
Yani, Erdem Bey'in şey yaptığı meseleden dolayı yani adam çocuğunu görmek için böyle yani, bir olay yok.
Kadın çocuğu bakıyorsa çocuk için nafaka almaya devam edebilir. Çocuğun bak, hakkı olarak ama.
Tabii kendi çocuğun hakkı olarak. Için kendi değil. Geçimi için değil. Ama yani burada çocukla ilgili işleri karşılıklı anlaşmayla yapacaklar. Kadın hiçbir zaman çocuğundan uzaklaştırılamaz. Efendim işte bir haftada bir, 15 günde bir değil. Ne zaman ihtiyaç varsa o gün. O an. Karşılıklı, hatta bu karşılıklı konuşmalar belki aralarında yeniden bir sevgi bağının doğmasına sebep olabilir. Tekrar evlenebilirler. Evet.
Son bir ayet, o da Bakara suresinin 240. ayeti. Yine mealen, vefat ettiğinde geride eş bırakacak olan erkekleriniz eşlerinin evden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Yani dünya bu, başıma bir şey gelir, ölürüm, ani bir şey olur, geride kalan eşim ne olur? Bakın Allah-u Teala bunu bile insanların bir yerine, ajandalarına not etmelerini istiyor. Diyor ki annenize, babanıza, kardeşlerinize tembihleyin. Eğer bana bir şey olursa eşime en az bir yıl sahip çıkın.
Evden çıkarmayın.
Çıkartmayın. Hemen ya tamam artık oğlumuz öldü. Sen artık gidebilirsin. Devamında şöyle. Kendileri çıkarlarsa marufa uygun olarak yaptıkları şeyden dolayı ise bir günah olmaz. Yani tamam eşim öldü. Allah razı olsun. Sizler annem babam olarak bana yardımcı oldunuz. Ama ben artık gideceğim. Kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. Belki evleneceğim. Şu bu yaparsa tamam, sorumluluk yok sizde. Ama böyle bir talebi yoksa en azından bir yıl daha evlerinizi onlara açın diyerek sistemi Allah-u Teala bu şekilde kurmuş oluyor.
Şurada şu var. Bak bu ayette çok önemli bir husus var. Son derece önemli. Şimdi boşanma sırasında evden kadın çıkarılmaz diye ayetleri okudu Fatih Hoca. Bütün ayrıntılar şey yapıldı. Ama baştan da söyledim, mezheplerin hiçbirisinin umurunda değildir o ayetler. Talak suresi hiçbirinin umurunda değildir. O Fatih Hoca'nın okuduğu ayetlerin hiçbirisi onların umurunda değildir. Ve şu ayeti de, en son okuduğu ayeti de hepsi yürürlükten kalkmış kabul ederler. Çünkü sistemlerine ters düşüyor. Evden çıkmama görevi kadına verilmediği halde, yani kocası ölmüş bir kadın isterse kocasının hemen ölümünün arkasından çıkabilir, ayetin açık hükmü. Ama evden çıkmamayı boşanan kadının hakkı iken onun elinden almışlar. Kocası ölen kadına görev olarak yüklemişler mezhepler. Şimdi bir kere hacca gidiyoruz. Şeye yakın bir yerde karayoluyla gidiyoruz. Bağdat'a girmeden bir yerde mola verdik. Oranın halkının da bize karşı tavrı gerçekten inanılır gibi değildi. Koşuştular. Aman işte size ikramda bulunalım falan. 6 tane otobüs. Bir şey, mahalle bir harekete geçti. İnanamazsınız. Müthiş bir sevgi var. Neyse o arada bir erkek, hacılardan birisi, bir ana yolunun kenarındayız. Yolu karşı tarafa geçerken orası şey, bir araba vurmuş, öldü adam trafik kazasında. Karısı da var. Şimdi orası da yerleşim bölgesi. Fıkha göre o kadını orada bırakmamız gerekiyor. Çünkü efendim 3 günden fazla sürüyor oradan şeye göre Mekke. Neymiş? Gidip geleceğiz oradan. Yahu ayet ne diyor? Evden diyor bir yıl kadar evde dursa ama kendi çıkarsa bir şey yok diyor ya. Ya sen bunu nasıl yükleyebilirsin bu kadına göre? Hepiniz de duymuşsunuzdur. Mesela kocası ölen kadını evden çıkarmazlar. Yahu ne? Bu mezheplerin uydurmasıdır. Bu dinde böyle bir şey yok. Bunu da bilmiş olalım bu arada. Evet. Tamam mı sen söyleyecektin?
Bu durumda hocam şu sorulur. Şimdi boşanmış bir kadının ömür boyu ya da işte yıllarca, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl erkekten nafaka almış olması, o aldığı nafaka helal mi değil mi? Bunu söylemek gerekir.
Yani haram olur. Dolayısıyla Müslüman hanımlar burada anlatılanları çok dikkatle dinlemeleri lazım. Evet. İddet süresinin dışında nafaka alamazlar. Ama tabii çocuğa bakıyorlarsa o çocuğun bakımından dolayı alabilirler ama kendi geçimleri için değil, çocukları için alırlar. Hocam, orada
kusura bakmayın sözünüzü kestim. Çocuğunkini belli bir yaşa kadar işte kendi 18 yaşına kadar şey yapıyor veya eğitimi bitene kadar diye şerh koşuyor. Çocuğa nafaka ödeniyor. Ama kadında öyle bir şey de yok. Kadın evlenmediği sürece ölene kadar devam ediyor.
Tabii bunlar evliliği ciddi manada engelliyorlar. Zaten şeyde az önce anlattık yani Kur'an-ı Kerim'in bu muhteşem hükümleri Abbasiler döneminde Yunan ve Roma hukukuna şey yapıldığı için biz burada bizim yapılan bir tez çalışması var. Edlira Hanım'ın yaptığı bir çalışma var. Arnavut olan bir hanımefendidir. Şimdi şu anda Almanya'da yaşıyor. Kendisi İtalya'da okuduğu için, hukukçu olduğu için ona söylemiştim. İşte o kitabı bir getirsene. Benim odada var. Şuradan git getir evet.
Bu şey ona, bir örnek olarak bir mesaj geldi de onu söyleyeyim. Şimdi tam 6 sene önce yaşanmış bir vaka, bir boşanma durumu. Erkeğe 1000 lira nafaka ödeme yükümlülüğü yüklemiş mahkeme. Ortada bir çocuk var sadece. Bu 1000 liranın 250'si çocuk için, 750'si kadına ödenecek. Ve 10 yıl devam ediyor bu. Düşünün yani. Ve 10 sene sonraya kadar da kadın katkı payı davası açmaya da hak kazanıyor. Düşün yani. Sadece 250 lira çocuk, 750 lira yine kadın alıyor.
Şimdi burada Edlira Hanım'ın Edlira Lukacaj ismi kendisi hukukçu, Roma'da liseyi okumuş. Ondan sonra İngilizcesi çok çok iyi, Arapçayı gayet iyi öğrenmiş bir hanım. Ona işte bizim yanımızda bir tez yaptı. Ona dedim ki sen bu bir şeyi biliyorsun, İtalyancayı biliyorsun. Git bakalım Roma'ya. O Roma hukuku kaynaklarında bir çalışma yap. Çünkü bizim mezheplerin evlenme ve boşanma ile ilgili hükümlerinin Kur'an'la, Resulullah'ın uygulamasıyla hiçbir alakası yok. Bu acaba oradan mı gelmiştir? Gitti baktı ki, burada ya bak yazmış, Yunan felsefesi ve Roma hukukunun geleneksel İslam hukukunu etkisi. O İslam diye bugün İslam aleminde uygulanıyor. Bugün bütün mezhepler gidin Diyanet'e fetva isteyin, ona göre verecektir. Ve siz de zannedeceksiniz ki İslam'ındır. Dün işte bir hanım telefon etti, kocası geleneksel hukuka göre boşamış. Kardeşim böyle bir şey yok diyor. Hangi hocaya gitsek? Boşsunuz diyor. Eskiden bana gelenler de ben de öyle diyordum. İstanbul Müftülüğü'nde bilmiyordum ki öbürünü. Şimdi burada şu var bakın. Kitabın adı ne? Kur'an'a göre kadın, Kur'an'a rağmen kadın. Ve burada şey değil yani bugünü biz tenkit ediyoruz ama dün daha iyi değildi. Ama Allah'ın kitabında olan muhteşem bir şeydir. Dolayısıyla tekrar ediyorum bize düşen bu dini Allah'ın kitabından yeniden anlamak ve kavramak ve yeniden uygulamak ve böylece bütün dünyaya anlatmaktır ki bu bir fıtrattır. Fıtrat ne demek? İnsanın doğal yapısına en uygun olandır. Bak burada dinlerken eminim ki hepiniz ha işte bu demişsinizdir. Yani bu fıtrattır. Yani bir temiz su gibidir, temiz bir hava gibidir, temiz bir yiyecek gibidir. İşte bu dersiniz. Ve çok mutlu bir aile yaşarsınız. Ve ne kadın kocasına tapulu olur, ne koca kadına tapulu olur. Bunlar her birisi de hürriyet içerisinde ama karşılıklı hukuku tam olarak gözeterek hayatlarını sürdürürler. İnşallah bu mesela şeriat derken insanların aklına bu geleneksel hukuk geliyor. Ya o mu falan. Haklılar, haksız değiller ki. Zaten bu Edira Hanım bana geldiği zaman işte şeyden gelmiş bu komünizm şeyden sonra neydi o ülkenin adı?
Arnavutluk.
Arnavutluk'ta komünizm bittikten sonra oranın önde gelen ailelerden birisinin kızı. Evet, gelmiş burada hukuk fakültesinde okumuş, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde. Öyle örtülü, kapalı, abdestli, namazlı. bir ara demiş ki din buysa ben yokum. Bu ne ya? Bırakmış her şeyi. O şekilde bana geldi. Ve şimdi kendisini bir görseniz, kendisi ve kızı bu din için canlarını verecek derecede gayret gösteriyor. Ya bu ne muhteşem bir dinmiş diyorlar şimdi. Evet, Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Allah aklımızı başımıza almayı nasip eylesin. Sağ olun.